Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?
Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Ahmet Ünsal. Kime, neden, nasıl inanıyoruz? Dinimizi anlatıyoruz bu formatta. Biz neye inanmamız gerektiğini konuştuk. İnancımızın gerekleri neler? Bunların üzerinde duruyoruz. Ve takip edenler bilecektir ki bir iki programdır zekattan bahsediyoruz. Namazdan sonra Allah'ın sıklıkla emrettiği bir görev. Ve sadece İslam'da değil, bütün dinlerde maddi bir külfet vardır. Ve geçenlerde bir dinler tarihçisi arkadaşımızla konuşuyoruz. Şöyle söyledi. Aslında en ucuz din İslam'dır dedi. Neden? Çünkü İslam dininin mensuplarından istediği miktar diğer dinlerle mukayese edilemeyecek kadar azdır. Batı'da ateist olduğu halde kiliseye para vermek zorunda olan insanlar vardır. Neden? Çünkü hizmet alamaz. Din hizmeti, cenaze hizmeti alamaz. Şu kadarını vermek zorundasın. Bu kadarını vermek zorundasın. Hatta bunun takibatları çok daha farklıdır. Tabii bu müstakil bir program konusu. Dinler insanlardan ne kadar para talep ederler? Hatta malumunuz bir de günah çıkarma hadisesi var. Yani o daha farklı bir boyut. Ona ben şimdi burada girmek istemiyorum. Evet, ama mutlaka vermek gerekiyor. Bir kere şunu unutmayalım. Bizim vermeye ihtiyacımız var. Tekrar ediyorum. Fakirin ihtiyacını bırakın bir tarafa. Bizim vermeye ihtiyacımız vardır. Çünkü Allah bize verin diyor. Hemen buradan şöyle bir konuya geçeyim. Efendim, dilenciler geliyor. Zaman zaman iş yerimize dilenciler geliyor, evimize dilenciler geliyor ya da efendim kırmızı ışıkta durduğumuzda dilenciler geliyor, para istiyorlar. Şimdi bir hadise anlatayım size ve oradan sorunun cevabını bulalım. Hazreti Osman, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin damadı. Bir gün Peygamberi Zişan Efendimiz'e iyi kalite bir sepet hurma yaptırıyor ve peygamberimize ikram ediyor. Tam Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hurmadan elini uzatıp bir tane alacakken kapı çalıyor. Geliyor birisi, bir fakir. Ya Muhammed, bana bu hurmayı verir misin? Peygamberi Zişan hayır diyen bir peygamber olmadığı için komple o hurmayı ona veriyor. Hazreti Osman bu fakirin peşinden koşuyor, diyor ki kardeş, bana hurmayı satsana bu hurmayı. Tamam diyor, satayım. Veriyor parayı. Hurmayı ondan parayla satın alıp geliyor. Yine peygamberimize aynı hurmayı ikram ediyor. Tam yiyecekteyken bu adam tekrar geliyor. İkinci gelişinde, ya Muhammed, bana verir misin bu hurmayı? Peygamberimiz yine hurmayı ona veriyor. Hazreti Osman yine peşinden koşuyor. Diyor ki kardeş, hurmayı bana satar mısın? Tabii diyor. Hurmayı ikinci kez satın alıyor adamdan. Yine getiriyor. Yine ikram ediyor. Tam yiyecekleri zaman adam üçüncü kez geliyor. Diyor ki ya Muhammed, ben fakirim, hurmayı bana verir misin? Hazreti Peygamber bir kez daha hurmayı veriyor. Ondan sonra gidiyor Hazreti Osman üçüncü kez adamdan bir daha para ödeyerek hurmayı alıyor. Dördüncü kez adam gelince peygamberimiz diyor ki adama, muhtaç mısın, tüccar mısın diyor. Yani ceplerin para doldu. Bu kadardır gelip gidiyorsun. Artık ihtiyacın da kalmadı. Sen bu işi neye döktün? Deyince, biliyor musunuz kıymetli dinleyenler, ayet gönderiyor Cenab-ı Hak. Ne diyor? وَاَمَّسَّائِلَ فَلَا تَنْهَارُ Yani ya Muhammed, dilenciyi itip kalkmayasın. Bir dilenci, ama buna böyle davranma. Ama ya Rabbi, gerçek olan şu ki bu dilenmiyor. Bu ticarete döktü bu işi. Bunu hepimiz günlük hayatımızda görüyoruz. Yani şahsım, her biriniz gördünüz. Parayı veriyorsunuz, sizden önce markete koşuyor. Ve eğri eğri yürüyen doğru doğru yürümeye başlıyor. Ve belki de onunla bir günah işleyecek bir şey alıyor. Dilenciler toplanıyor. Üzerlerinden dünya kadar para çıkıyor. Değil mi? Bunlar gerçekler. Ya işte falanca yerde gördüm, şu kadar kaliteli bir mağazadan alışveriş yapıyor, başka mahallede ne yapıyor? Dileniyor. Bunlar çok yaşanan şeyler değil mi? Doğru. İşte bu da bizim imtihanımız. Peki bunlara verecek miyiz? Vereceğiz efendim. Neden? Bakın, hiç kimsenin verdiği, hiç kimsenin aldığı yanına kar kalmaz. Eğer Allah rızası diyorsa vereceksiniz. Ama ben bunu biliyorum. Ya verirken de servet verme. Bir kuruş ver, beş kuruş ver. Ama vermiş ol. Neden diyorum biliyor musunuz? Bakın bu da ayrı bir yatırımdır. Yarın onunla biz hesaba çekileceğiz. O verdiklerimizi kat kat ahirette alacağız. Ve bugün vermediğim beş kuruşu o gün alamayacaksın ama Allah adına verdiğin için beş kuruşu ahirette belki adamın beş yıllık namazı karşında alacaksın. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki benim adıma seni kandıran var ya şimdi onunla hesaplaşma vaktidir. Ama sen değil misin ki kulum benim adım geçiyor diye verdin. Ben seni yolda bırakmam. Dolayısıyla biz tam olarak bilemeyebiliriz kimin muhtaç, kimin tüccar olduğunu. Koca koca servetler vermeyelim. Birer ikişer kuruş, bir lira, elli kuruş verelim. Bunlar nerelere veriliyor? Ama ya Rabbi, çünkü önemli olan az çok vermek değil, Allah'ın adı geçince vermektir. Peki şu soruya nasıl cevap veririz? Gerçekten bir fakir istemişse ve biz vermemişsek. Ey kulum, benim adım geçmedi mi isterken? Geçti ya Rabbi. Onun hatırı yok ama Rabbinin de mi hatırı yoktu? Derse Allah, bu sorunun cevabı yok. Binaenaleyh, biz Allah için veririz. Allah adına isteyene Allah için veririz. Vermek tüketmek değildir. Vermek bizimle ahiret hesabına geçirmek demektir. Biz onu eğer adam hakikaten muhtaçsa yine 700 kat alacağız. Adam muhtaç değil de bizi kandırmışsa onun alacağımızı düşünemezsiniz bile. Dolayısıyla sözlerime başlarken şunu ifade ettim. Bizim vermeye ihtiyacımız var. Onun almaya ihtiyacı olup olmadığı onunla Allah arasındadır. Çünkü Cenab-ı Hak onu hesaba çekecektir. Sen benim kulumu, benim adımı kullanarak nasıl dolandırırsın diye. Ve kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Kalmadığı gibi onun bir de hasenatı varsa sizin halinize yazılacak. Hasenatı yoksa sizin günahlarınız onun defterine yazılacaktır. Bu mahkemede kıl kadar haksızlık yoktur. Binaenaleyh verdik ama para boşa gitti. Asla böyle düşünmeyelim. Onun için Peygamber Zişan sizden istemeye gelen atın üstünde gelse bile Allah için istiyorsa verin buyurmuştur. Herhalde burada mesajımız anlaşılmıştır. Şimdi efendim bir başka husus bu ihtiyaç fazlasının verilmesi lazım zekatta. Biz buna havaici asliye diyoruz. Asıl ihtiyaç. Yani ihtiyacınız varsa o zaman zekat gerekmez. İhtiyaçtan fazlası. Mesela bir insanın neye ihtiyacı olur? Bir eve ihtiyacı olur. Bir insanın evde eşyaya ihtiyacı olur. Bir insanın diyelim ki mutfak malzemelerine, temizlik malzemelerine, yatak odasındaki ne bileyim dinlenme malzemelerine ihtiyacı olur. Fakat burada abartıya gitmemek lazımdır. Çünkü mesela bir insanın arabası olması lazımdır. Araba bir havaici asliyedir, asli ihtiyaçtır. Peki hocam, falancanın bir arabası kendinin var, güzel. Bir arabası da hanımının var, güzel. Bir de oğlunu aldı araba, güzel. Bunlar ne olacak? Bu da ihtiyaç mı? Evet, bu da ihtiyaç. Çünkü bir insanın kendisinin ihtiyacı başka, hanımının ihtiyacı başka, oğlunun ihtiyacı başkadır. Bir evin üç tane arabası olabilir. Ama üç araba her birinin başkasınındır. Şu olamaz. Bir adamın iki arabası varsa bu lükstür işte. Anlatabildim mi? Bir insan bugün Türkiye standartlarında 30 bin liralık bir arabaya da binebilir, 900 bin liralık bir arabaya da binebilir. Zengin imkanına göre biner. Şunu diyemezsiniz. 30 bin liralık araba neyine yetmiyor da 900 bin liralık arabaya biniyorsun diyemezsiniz. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin 250 dirhemlik elbise giydiği bilinmektedir. 250 dirhem ne demektir biliyor musunuz? Gümüşte nisap 200 dirhemdir. Yani nisap miktarından fazla giyermiş. Ve onu tenkit ettiklerinde niye bu kadar böyle lüks güzel bir elbise giyiyorsun pahalı deyince İmam-ı Azam Ebu Hanife Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister buyurmuş. Demek ki Allah bize mal verdiyse bunu kullanalım. Neden en güzel arabaya Müslümanlar binmesin? Neden en lüks arabaya binmesin? Ama israfa kaçmasın. Önemli olan bu. Neden? Çünkü bu toplum zengine itibar eden bir toplum. Müslüman en kalitesine binsin. Ama iki tane olunca ihtiyacın dışında oluyor. Hanımının olması ihtiyacın dışı demek demedim bakın. Her ferdin ihtiyacı ayrıdır. Bir adamın bir tane jipi varsa, bir tane normal arabası varsa, bazen buna biniyorum, bazen buna biniyorum. Bu caiz değildir. Bunun hesabı vardır ahirette. En güzeline bineceksin ama bir tane olacak. İkincisi ihtiyaç dışıdır ve bu zekata tabidir. Evet, şimdi mesela bizim kitaplarımız evdeki temizlikçi de bir ihtiyaç der. Gerçi bizim toplumumuz, Türk toplumu eskiden beri temizlikçi, hizmetçi bulundurmaz. Neden? Türk kadını cefakardır, Türk kadını fedakardır. Hem söylenir, hem şikayet eder ama hem de evde ikinci bir hanım görmek istemez. Mesela Araplara doğru gittiğiniz zaman çok dar gelirli Arap hanımlarının evlerinde mutlaka bir Bengaldeşli, bir Hindistanlı hizmetçinin olduğunu görürsünüz. Çünkü o kültürde ev hanımı iş yapmaz. Yapmaz, mutlaka bir hanım ne yapar? Nikahta neye söz vermişse kocasına o kadar görevlidir. Nikah niye yapılmıştır? Çocuk doğurmak, çiftleşmek. Ne bulaşık yıkar, ne çamaşır yıkar, ne temizlik yapar. Neden? Çünkü bir adamla bir kadın evlenirken bunları yapmak için evlenmez. Evliliğin amacı bellidir. Dolayısıyla Arap kadını bunları yapmaz. Peki bunları kim yapacak? Bunları erkek yaptırmak zorundadır. İslam'a göre de böyledir. O zaman ne olacak? O zaman hizmetçi tutacak parası varsa. İşte bu hizmetçi de ihtiyaca dahildir. Ama Türk kadını parası olsa da fedakardır. Şikayet de eder. Söylenmesini de bilir. Ama evinde bir temizlikçi görmek istemez. Bir de bizim toplumumuzdaki, yine bizim toplumumuzun kadınları da temizlikçilik kültürü adeta farklı bir boyut almış. Yani hem çok parayla temizlikçiler gelmekte, hem de kontrol etmediğiniz zaman insan gerçekten temizlik falan yapmamaktadır. Ve ben biliyorum, temizlik olduğu günlerde ev hanımları temizlikçiden daha fazla yorulmaktadır. Çünkü o çalışmazsa öbürü de çalışmamakta ve maalesef çok ciddi paralar almaktadır. Bunu niye söyledim? Evin temizliği bir iş ve bu işten İslam'a göre evin hanımı sorumlu değil, fiilen sorumlu değil. Binaenaleyh evin temizlenme ihtiyacı da asli ihtiyaçlara dahildir. Bu da ne olur? Zekatın tabi olmadığı sınıfa girmektedir. Bir soru daha. Efendim, ne kadar elbisemiz olmalı? İşte can alıcı nokta burası. Ne kadar elbisemiz var diye sormuyorum. Başta ben olmak üzere herkesin bir sürü elbisesi var. Bu doğru. Gardıroplar dolu. Peki İslam'a göre? İslam'a göreyi söylemezsek ahirette siz benden davacı olursunuz. İslam'a göre bir insanın 3 takım elbisesi olabilir. 4 olamaz. Yani bir giydiği, bir kirlenince değiştireceği, bir de bayram, cuma gibi özel günlerde giyeceği. Onun dışındakiler ihtiyaç fazlasıdır ve gardıroplarda durduğu sürece bu bizim için tek tek hesap meselesidir. Dolayısıyla biz ne yapmamız lazım? O fazlalığı mutlaka birilerine vermemiz ya da sevdiysek yenisini almamamız, tüketmemiz lazım. Ama hocam, aması yok. Ben Allah'ın emrini söyleyeyim de isteyen kabul eder, isteyen etmez. Şimdi sıkıntı ne? İnsanların ekonomik düzeyleri iyi ve genelde o kadar fazla tüketim toplumuyuz ki bizim evlerimize, telefonlarımıza, televizyonlarımıza, bilgisayarımıza, her yerimize yağıyor böyle reklam. Şunu aldınız mı? Bunu gördün? Bak çok ucuz, üçü bir arada falan. Öyle bir pazarlama kültürü, öyle bir reklam kültürü var ki ve biz artık alışverişimiz ihtiyaca değil, zevke binaen yapılmış. Hadi bir çarşı pazar dolanalım. İhtiyaç var mı? Bir dolanalım. Belki ucuz bir şey vardır. Maalesef bu toplum bu hale gelmiştir. Oraya gidince de ne yapıyor insan? Harika bir gömlek görüyor. Ben bunu alayım. Al, güzel. Yani almanda problem yok. Ama evdekini mutlaka birine vermek zorundasın. Yenisini almak İslam'da suç değil. Yenisini aldıktan sonra eskisini saklamak suçtur. Peki kime verelim hocam? İşte ben daha evvel söyledim. Bu şehir yapılanması zenginle fakiri birbirine o kadar uzaklaştırmıştır ki insan verecek birini bulamıyor zenginler. Oysa aynı toplumda yaşasalardı her zenginin evi rahatlıkla bir fakirin evini geçindirecek düzeydedir. Dolayısıyla özellikle bizim ülkemizde ve bazı Müslüman ülkelerde geri dönüşüm sistemi hayata geçirilmelidir, geçirilmemektedir. İsraf o kadar fazladır ki. Yani giyilmeyen gömlekler, giyilmeyen pantolonlar servet halinde atıl vaziyette beklemektedir. Beklediğiyle kalmayacak ve bunların tek tek hesabı ahirette sorulacaktır efendim. Dolayısıyla üç takımdan fazlası. Sizin öyle mi? Değil. Ama ben gerçeği söylemek zorundayım. Herkes de olur ki birileri bu cümleden sonra ben demek ki dinim de böyleymiş, bunu böyle yapacağım der. Evet, din miskin miskin gezmeyi emretmiyor. Yanlış anlamayın. Tekrar söylüyorum. Yenisini severek alabilirsiniz bir ayakkabının. Ama eskisini bekletmeyin. Onu mutlaka birine ihtiyaç olarak verin. Bulamıyoruz. İşte o da bizim bireysel olarak çözümleyemeyeceğimiz, toplumsal olarak çözmemiz gereken bir problemimiz efendim. Geri dönüşüm sisteminin devlet, belediyeler, mahalli idareler tarafından ya da kişilerin kendi oluşturdukları STK'lar tarafından mutlaka hayata geçirilmelidir. Çünkü bu bir genel görev ve sorumluluktur efendim. Evet, şimdi zekatı 3 aşağı 5 yukarı anlattık. Zamanı genelde insanlar Ramazan ayında zekat vermeye akıllarına getirir. Çünkü Ramazan'da dini duygular daha bir yoğunluk halindedir. Ama normalde zekatın 80.18 gramı altını bulduğunuz anda nisabı o andan itibaren başlayan bir yılın sonundadır. Ama dediğim gibi Ramazan'da daha çok bu verilmektedir. Zannedilmesin ki zekat verilme mevsimi Ramazan'dır. Sadece bu bir tamamüle dönüşmüştür. Bir de fitreden bahsetmek istiyorum kısaca. Bu da çünkü mali bir mükellefiyet. Zekatın kimlere farz ise fitre onlara vaciptir. Bir farkla zekatta şart şudur. Sahip olduğunuz mal üzerinden bir yıl geçmesi lazımdır. Fitrede bu yoktur işte. Yani 80.18 gram altınız ya da o değerde paranız varsa üzerinden bir yıl geçme zorunluluğu yoktur. Sizin fitre vermeniz gerekir. Ama fitrenin zekattan bir diğer farkı şudur. Zekatta ne kadar paranız varsa onun 1/40'ını verirsiniz. Fitrede ise herkes aynı parayı verir. Yani 100 milyar serveti olan da aynı fitreyi verebilir. İşte 5.000 lira serveti olan da aynı fitreyi verir. Fitrede standarttır ödeme kalemi. Zekatta ise malınızın 1/40 şeklinde tezahür eder. Fitrenin zamanına zaman hiç şüphesiz fitre vermenin zamanı Ramazan ayıdır. Kitaplarımız der ki en son bayram namazından önce mutlaka bunun verilmesi gerekmektedir. Ama Ramazan-ı Şerif içinde fitre vermek gerekir. Fitreyi de herkes için tek tek vereceğiz. Yani bir insan eşi için vermek zorunda değildir. Çünkü eş bizim İslam'da mal ayrımı sistemi asıldır. Zengin erkek malı kendine, zengin hanım malı kendinedir. Erkeğin malı kadının sayılmaz, kadının malı erkeğin sayılmaz. Herkesin malı kendinedir. Dolayısıyla bir baba ancak sahip olduğu çocuklarının ve torunlarının fitresini vermek zorundadır. Bir anne koca zenginse kocasının değil yine kendi çocuklarının imkanı varsa isterse verir. Bir de büyük buluğa ermiş kasasını evini ayırmış insanlara gerekmiyor. Size bağımlı yaşayan insanların fitrelerini vermek gerekiyor. Efendim ölçü nedir? Her yıl bunu ilan ederler ama çok basit ben size bir hesap yapayım. Kaç paraya karnınızı doyuruyorsanız İki öğün bedeli neyse fitre odur. Yani bir insan bugün Türkiye şartlarında diyelim ki 7,5 liraya karnını doyurabiliyor mu? Doyurur. 10 liraya doyurur. 10 lira diyelim ortalama. İki öğün ne yapar? 20 lira. Demek ki fitrenin ortalaması 20 lira. Ya hocam biz 10 lira biz daha yüksek yiyoruz. Yani standartımız daha yüksekse standartınıza göre efendim eğer 40 liraya doyuruyorsanız o zaman siz fitreyi 80 lira vermeniz lazım. Çünkü iki öğün yemek parasıdır fitre. Yoksa her sene açıklamayı beklemenize gerek yoktur. Şunu unutmayalım. Zekat vermek ve fitre vermek ve sadaka vermek çok çok üzerinde konuşulması gereken konular. Fakat bizim zamanımız çok az, programımız kısıtlı. Fakat bunlar İslam'ın çok önemli unsurudur. Şunu unutmayalım. Dualarımızın kabul olması için sadaka vermemiz lazım. Yoksa adeta yanlış anlamayın. Duanın rüşveti sadakadır. Dua ettim Allah kabul etmedi. Sadaka verdim vermedim. İşte problem orada. Verin sadakayı. Verin zekatı. Bu hem manen hem madden hem de bedenen sıkıntı yapar. Kirli bir mal rızık olduğu zaman da sıkıntı yapar. Onun rızık olarak bünyeye girmesi zamanla hastalığa sebep olacaktır. Sözün özü, İslam maddi bir emir de veren dindir. Bunun en önemli farziyeti zekat, sonra fitre, sonra da sadakadır ve çok önemli ve işlevseldir diyerek bugünkü programımızın da sonuna geldiğini belirtmek istiyorum. Kumanda masasında Gökhan Polat, yapımda Aydan Orhan ve ben Ahmet Ünsal. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.
Kime, neden, nasıl inanıyoruz?